Ayrım 8.
Sonra bekçilerimiz pek öyle gülmeye de düşkün olmamalı. Aşırı bir gülme insanın içinde aşırı tepkiler yaratır. Öyledir. Öyleyse sözünü dinletecek kimseleri, hele tanrıları kahkahalarla güler göstermek doğru değildir. Değildir tabii. Homeros'un şu sözlerini de almayacağız. Hepatos'u sarayda bir aşağı bir yukarı koşar görünce, mutlu tanrılar arasında sonsuz bir kahkahadır koptu. Senin dediğine göre almamak gerekir. Peki, benim dediğime göre olsun, alınamaz herhalde. Hem gerçek diye bir şey var, onu da hesaba katmalıyız. Demin, yanılmadıksa, gerçekten ayrılmak tanrılar için yararsız, insanlar için bir ilaç gibi yararlı olabilir. Böyle bir ilaçsa, hekimlerin elinde olmalı, önüne gelen el sürmemeli ona. Öyle. Öyleyse gerçekten ayrılma yetkisi yalnız devleti yönetenlerde olmalıdır. Devletin yararına, düşmanlarına ya da yurttaşlarına yalan söyleyebilirler. Bunların dışında kimse böyle bir yola başvuramaz. Yönetilenin yönetene yalan söylemesi, hastanın hekime, öğrencinin öğretmene yalan söylemesi kadar ya da gemicinin kaptandan gemi ve gemicilerin durumunu gizlemesi kadar büyük, daha da büyük bir suçtur. Çok doğru. Demek yöneten şehirde birinin yalanını yakalarsa, Homeros'un dediği gibi ister bir sanat adamı olsun, ister falcı, ister hekim, ister doğramacı onu cezalandıracak. Yalan, devlet gemisini batıracak bir fırtınadır. Evet, hele bu sözleri davranışlarda tamamlarsa. Peki, gençlerimizin akıllı uslu olmaları da gerekmez mi? Gerekmez olur mu? Birçoklarına göre akıllı uslu olmak ne demektir? Baştakilerin sözünü dinlemek. Kendisi baştaysa, içkide, sevgide, yemekte kendini dizginlemesini bilmek. Bence de öyle. Biz bu ilkeye uygun sözleri tutacağız. Örneğin, Homeros'ta Diomedes'in sözü. Dur dostum, sesini kes, beni dinle. Buna benzer başka sözler. Akıllılar içlerinde öfkeleri, önderlerine boyun eğmiş, sessiz sedasız ilerliyorlar. Güzel. Peki, Akilos'un Agamemnon'a dediği şu söze ne dersin? Seni köpek gözlü, ceylan yürekli, şarap tulumu. Şiirde olsun, nesirde olsun bir adamın kendinden üstün olana bu çeşit sözler söylemesi doğru olur mu? Olmaz. Bence bunlar gençlere akıllı uslu olmayı öğretecek sözler değildir. Başka bakımlardan hoşa gidebilir. O ayrı. Ne dersin? Bence de öyle. İnsanların en akıllısı, Odysseus'un dünyada en güzel saydığı şey bak neymiş? Ekmek ve et dolu sofralar, bu sofralarda da testiden taze taze boşalan şaraplar. Sonra şu söz. Açlıktan ölmek insanın başına geleceklerin en kötüsüdür. Ya Zeus ne yapmış? Tanrılar ve insanlar uyurken uyumayan bu tanrının aklı başından gitmiş, yapacağı işleri unutmuş. Neden? Hera'yı görmüş. Birdenbire öylesine bir isteğe kapılmış ki yatak odasına bile girmeyip hemen oracıkta Hera ile birleşmiş. Öyle bir istekmiş ki bu, ana babalarından gizli seviştikleri günlerde bile böylesini duymamış. Ares ile Afrodit'i buna benzer işler yüzünden zincire vurmuş Hepatos. Bu çeşit sözler bir gencin kendini dizginlemesine yarar sözler midir? Hiç de değil doğrusu. Bir de ünlü kahramanların sözleri ve davranışlarında gösterdikleri dayanma gücü vardır. İşte dinlenecek, örnek alınacak şey budur. Şu sözde olduğu gibi. Göğsünü yumruklayarak yüreğine çıkıştı. Dayan yüreğim, bir vakitler daha da kötüsüne dayanmıştın. Bence de öyle. Bizim devletimizi kuracakların paraya, rüşvete de düşkün olmamalarını sağlayacağız. Tabii, gençlerimiz hediyeler tanrıları da yola getirir, yüce kralları da gibi sözleri duymamalı. Akilus'un kocası Ponix diyor ki ona, Akalılar hediye verirlerse git yardımlarına, vermezlerse şaşma öfkenden. Böyle bir öğüdü övmemeli. Sonra nasıl olur da Akilus, Agamemnon'un hediyelerini kabul edecek kadar, bir ölüyü geri vermek için karşılık isteyecek kadar para düşkünü olur. Doğru, bu çeşit sözlerin övülecek yanı yok. Homeros'a saygım olmasa, Akilus'a böyle şeyler yaptırmasını ya da yaptıranlara inanmasını günah sayardım. Apollon'a söylediği şu sözler de suç sayılır bence. Kötülük ettin bana, ey okçu tanrı, ey tanrıların en kötü yüreklisi. Elimden gelse görürdün nasıl öç alırdım senden. Irmağa, bir tanrı olan ırmağa kızıyor da onunla savaşmaya kalkıyor. Bir başka ırmağa, Sperkos'a adamış olduğu saçlarını ölen dostu kahraman Patraklos'a vermeye kalkışıyor. Böyle sözlere inanmamalı. Şunları da katalım söylediklerimize. Akilus, Hektor'un ölüsünü Patraklos'un yakıldığı yerin çevresinde sürüklüyor, esirleri odun yığınları üstünde boğazlatıyor. Bizce bütün bu masalların topu yalandır. Bir tanrıçayla Peleus gibi bilge bir kişinin oğlu Zeus'un torunu, bilgeler bilgesi Keron'un yetiştirdiği Akilus, nasıl olur da yüreğinde birbirini tutmayan bu iki kötülüğü taşıyabilir? Bir yandan alçaklık ve para düşkünlüğü, bir yandan da tanrılara ve insanlara karşı böylesine azgın bir gurur. Koruyucularımız inanmayacak bütün bu masallara. Doğru söylüyorsun. İnanmayacağımız, söyletmeyeceğimiz daha başka masallar da var. Poseidon'un oğlu Tesus'un ve Zeus'un oğlu Perithos'un zorla kız kaçırmaya kalkışmaları gibi. Tanrı oğlu ya da bir kahraman dinsizce, ahlaksızca işler yapmaz. Uydurmadır bütün bunlar. Tersine şairlere ya kahramanların böyle işler yapmadıklarını ya da bunların tanrı oğlu olmadıklarını söylemeye zorlamalıyız. Tanrılardan kötülük geleceğine, kahramanların değersiz kişiler olduklarına inanmamalı gençlerimiz. Bu sözlerin gerçeğe de dine de aykırı olduğu, tanrılardan kötülük gelemeyeceği üzerinde az önce anlaşmıştık. Evet, bu masalların dinleyenlere zarar vereceği su götürmez. Mayalarında tanrılık olanlar, Zeus soyundan olanlar, İda tepelerinde yeri olanlar, damarlarındaki tanrı kanı kurumamış olanlar için bu yalana inanan insanoğlu kendi yapacağı bütün kötülükleri hoş görür. Bu masalları yasak etmeliyiz ki gençlerimiz kötü yollara sapmasın kolay kolay. Doğru. Hangi sözler söylenmeli, hangileri söylenmemeli, bunun üzerinde konuşuyoruz. Tanrılar, daimonlar, kahramanlar, Hades'te olup bitenler üzerinde nasıl konuşulacağını gördük. Evet, şimdi insanlar üstüne nasıl konuşacağız? Bu kaldı değil mi? Öyle ya. Ama şimdilik buna cevap verecek durumda değiliz. Neden? Çünkü şairler, yazarlar, insanlar üstüne de doğru dürüst konuşmuyorlar. Masallarında eğri insanların mutlu, doğruların mutsuz olduğunu görüyoruz. Eğriliğini gizlemesini bilen türlü nimetlere kavuşuyor, doğru insansa başkalarına yararlı, kendine zararlı oluyor. Bu çeşit sözleri de söyletemeyiz şairlere. Bunun tam tersini gösteren masallar anlatmalarını istemeliyiz değil mi? Elbette. Bana hak verdiğine göre baştan beri incelediğimiz konu üzerinde benden yana olman gerek. Doğru. Öyleyse insanlar üstüne nasıl konuşulacağı meselesi ileride anlaşacağımız bir iştir. Çünkü doğruluğun ne olduğunu, doğru olanın doğru bilinsin bilinmesin doğruluktan ne yarar gördüğünü bilmeden bu işi halledemeyiz. Edemeyiz. Öyleyse şimdilik söylenecek sözleri bir yana bırakalım da sözlerin ne türlü söyleneceğini alalım ele. Ne demek istediğini anlamıyorum. Ama anlaman gerek. Şöyle anlatırsam daha iyi anlarsın belki. Şairler, masalcılar olmuş olan ya da olacak bir şeyi anlatırlar değil mi? Başka neyi anlatabilirler? Anlattıklarını ya doğrudan doğruya ya taklit yoluyla ya da her iki türlü anlatmazlar mı? Kavrayamadım, daha açık konuş. Benim hocalığıma da diyecek yok doğrusu. Bilmiyorum açık konuşmasını. Öyleyse meselenin bütününü bırakalım da konuşmasını bilmeyenler gibi bir parçasını ele alalım. Ne demek istediğimi bir örnekle anlatmaya çalışayım. İlyada'nın başlangıcını bilirsin. Şair orada, Krises'in Agamemnon'a kızını serbest bırakması için yalvardığını, Agamemnon'un kızdığını, istediğini elde edemeyen Krises'in akalılara beddua ettiğini anlatır, değil mi? Evet, şunu da bilirsin öyleyse. Birçok akalılara, en çok da önderleri Atreus oğullarına yalvarıyordu. Sözlerine kadar olan parçayı şair kendi ağzından anlatır. Bir başkasının konuştuğu sanısını uyandırmak istemez bizde. Ama sonrası için kendi, Krises'miş, konuşan da Homeros değil, ihtiyar rahipmiş gibi davranır. Bizde öyle bir sanı uyandırmaya çalışır. İlyon'da, İthaka'da, bütün Odessa'da olup bitenler hep bu yolda anlatılır. Öyledir. Şair bize başkalarının söylediği sözleri, bu sözlerin nerede, nasıl söylendiğini anlattığı zaman yaptığı iş bir anlatmadır sadece. Tabii. Ama şair bu sözleri söylerken kendisi değil bir başkasıymış gibi davranırsa nedir o zaman yaptığı şey? Bir başkasının yerine geçmek, sözünü bir başkasının kişiliğini elinden geldiği kadar uydurmak değil mi? Evet. Peki, bir insan sesini, davranışını bir başkasına uydurmaya çalıştı mı ne yapmış olur? Benzemek istediği kimseyi taklit etmiş olmaz mı? Olur. Demek ki Homeros da bütün şairlerde anlatmalarında taklide başvururlar. Evet. Ama şair kendini hiç gizlemezse anlattıklarına taklit karışmaz. Gene nasıl olur kavrayamadım dememen için anlatayım. Homeros, Krises'in kızı için kurtulmalık getirerek Akalyalıların ayaklarına kapanmaya geldiğini söyledikten sonra kendisi Krises olmuş gibi değil de Homeros olarak konuşsaydı işe taklit karışmaz, bu bir anlatma olurdu. Örneğin şöyle: ama ben vezinsiz konuşacağım, şair değilim. Rahip geldi. Tanrılardan Akiyalıların burunları kanamadan Troya'yı almalarını diledi. Kurtulmalığı alıp kızını serbest bırakmalarını istedi. Sözlerini bitirince Akiyalılar rahibe saygılarını ve bu işe razı olduklarını bildirdiler. Fakat Agamemnon küplere bindi. Hemen kalkıp gitmesini, bir daha da oraya ayak basmamasını, yoksa ne anasının ne de rahip kılığının kendini koruyamayacağını söyledi. Kızını bırakmak şöyle dursun, ihtiyarlayıncaya kadar Argos'ta yanı başında alıkoyacağını da ekledi sözlerine. Evine sağ salim dönmek isterse kafasını kızdırmadan çekilip gitmesini buyurdu. İhtiyar bunları duyunca ürktü, bir şey demeden kalktı gitti. Ama oradan uzaklaşınca Apollon'a bütün yüreğiyle yalvarıp yakardı. Tanrı adlarını sayıp döktü, ona şimdiye kadar sunduğu adakları, kurbanları hatırlamasını, bunlardan hoşnut kaldıysa oklarını Akiyalıların üzerine yağdırıp döktüğü gözyaşlarının acısını çıkarmasını diledi. İşte dostum, taklide başvurmadan düpedüz anlatma böyle olur. Anladım. Şunu da anla öyleyse, bir destandan kişilerin sözleri dışında şairin dediklerini çıkarır da yalnız konuşmaları bırakırsak, deminkinin tam tersi bir anlatma yapmış oluruz. Ha, şimdi anladım. Tragedya'da gördüğümüz çeşit budur. Demek şiirin iki türlü anlatma yolu varmış. Biri dediğin gibi tragedya ve komedyadaki taklit yolu, öteki şairin olan biteni kendi anlatması. Bu çeşit de ditramboslarda görülür sanırım. Her iki çeşidin de bir araya geldiği olur destanlarda ve başka şiirlerde olduğu gibi. Anladın mı şimdi düşüncemi? Evet, şimdi anladım ne demek istediğini. Öyleyse hatırla demin söylediğimizi. Ne demiştik? Gençlere söylenmesi gereken sözlerden sonra bu sözlerin nasıl söyleneceğini incelemek kaldı demiştik. Hatırlıyorum. Ne demek istediğimi anlatayım artık şimdi. Şairlerin şiirlerinde taklide başvurmalarına izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Vereceksek ne zaman, hangi konularda vereceğiz? Şimdi bunun üstünde anlaşalım. Anlıyorum. Devletimizde tragedya ve komedyaya yer verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Sözü buna getirmek istiyorum. Belki buna, belki daha başka şeylere şimdiden kestiremiyorum. Söz bir rüzgar gibi, biz nereye isterse oraya gideceğiz. Güzel. Peki Adimantos, şimdi düşün bakalım, devletimizin bekçileri taklitçi olsun mu olmasın mı? Demin konuşmuştuk, bir insan tek bir işi olunca iyi yapar onu, işler çoğalınca hiçbirini ün sağlayacak kadar iyi yapamaz değil mi? Yapamaz elbet. Aynı şeyi taklit içinde söyleyemez miyiz? Bir insan her şeyi birden iyi taklit edemez, ancak bir tek şeyi iyi taklit edebilir. Doğru. Öyleyse önemli iş gören birinden aynı zamanda çeşitli taklitler yapması beklenemez. Nasıl ki birbirine yakın iki taklit çeşidi olan tragedya ve komedyayı aynı kimsenin başarması güçtür. Bunların birer taklit çeşidi olduğunu söylemiştik değil mi? Evet, söylemiştik. Aynı kimsenin ikisini birden başaramayacağını söylemekte de haklısın. Bir insanın aynı zamanda hem şair hem de oyuncu olmayacağını da söyleyebiliriz. Doğru. Tragedya oynayanla komedya oynayan aynıdır ama her ikisinin yaptığı bir taklit işidir değil mi? Evet. İnsanın yaratılış ayrılığı daha da ileri gider. Bir insan çeşitli taklitleri birden yapamayacağı gibi yaptığı taklidin kendi yaşadığı gerçeğe uygun olmasına da imkan yoktur. Bu da doğru. Öyleyse bekçilerimizin başka bütün işlerden sıyrılarak kendilerini sadece devlet işine vermeleri, ondan başka hiçbir şeyle uğraşmamaları gerekir. Onlar başka hiçbir işin taklidini bile yapmayacaklardır. Yaparlarsa bu taklit kendi işlerinin gerektirdiği ve çocuklarından beri özenecekleri yiğitlik, bilgelik, dini bütünlük gibi erdemlerin taklidi olmalıdır. Bunların dışında hiçbir kötü işi ne yapsınlar ne de taklit etsinler. Çünkü taklit ede ede sonunda taklit ettikleri şeye alışırlar. Bu alışkanlıkta bedeni, konuşmayı, görüşleri değiştiren ikinci bir tabiat olur. Evet, öyledir. İyi adam olmalarına çalıştığımız kimselerin genç, ihtiyar, kadın kılıklarına girip kocasına çıkışan, kendini mutlu sanıp tanrılarla boy ölçüşen ya da felaket içinde yas tutan, gözyaşı döken kadınları, hele hasta, aşık ya da doğum sancıları çeken kadınları taklit etmelerini yasak edeceğiz. Elbette, kadın köle, erkek köle rolüne de giremeyecekler. Evet, kötü, korkak kimseleri birbirine sövüp sayan, alay eden, ayık, sarhoş, ağzını bozanları taklit etmeyecekler. Sözleriyle, davranışlarıyla delilik taklidi yapmayacaklar. Buna alışmayacaklar. Kadın, erkek delileri, kötüleri tanıyacaklar ama onların yaptıklarını yapmayacaklar. Yapmayacaklar. Peki demircinin, başka herhangi bir işçinin, gemici ya da kürek çekenlerin taklitlerini yapmaları doğru olur mu? Nasıl olur? Bu türlü işlere bakmayacaklar bile. Ya atın kişnemesini, boğaların böğürmesini, suların şırıltısını, denizin uğultusunu, göklerin gürültüsünü ve buna benzer başka sesleri taklit etsinler mi? Hayır, onlara her çeşit deliliği yasak etmiştik ya. Bu dediğinden şu çıkar ki, gerçekten iyi bir insanın söyleyecek bir sözü oldu mu, bunu kendine göre bir söyleme ve anlatma yoluna sokar. Kötü bir adamın da kendine göre bir başka söyleme ve anlatma yolu vardır. Nedir bu yollar diye sordu Adimantos. Bence dedim, aklı başında bir adam iyi bir kimsenin söylediklerini, yaptıklarını anlatırken kendisi o adammış gibi davranacak, yaptığı taklitten utanmayacak, hele o adamın da sağlam, akla uygun bir hareketini taklit ediyorsa, ama iyi adam hastalık, aşk, sarhoşluk ya da başka bir zaaf yüzünden sendelemişse o tarafını taklide yanaşmayacak. Kendinden düşük bir adamı taklit etmesi gerekirse bu işi ciddiye almayacak ya da ancak o adamın yaptığı iyi bir işi kısa bir zaman için taklit edecek. Bundan da utanacak çünkü böyleleri taklit etmeye alışık değildir, hem de kendinden kötü kişilerin kılığına girmekten hoşlanmaz. Onları içinden hor görür, şaka olsun diye yapar taklitlerini. Öyle yapması gerekir. Bunu yaparken Homeros destanları için söylediğimiz yola başvurur. Yani hem yalın anlatma hem de taklit yoluna. Uzun bir anlatma içine kısa bir taklit sokar, değil mi? Evet, en iyisi bu. Bunu yapmayan iyi bir hikayeci olamaz. Her şeyi taklit eder, hiçbir şeyi hor görmez, büyük bir kalabalığın karşısında bile her şeyi ciddiye alıp taklide kalkışır. Demin sözüne ettiğimiz rüzgarların, gürültülerin, arabaların, makaraların, boruların, zurnaların, kavalların, bütün çalgıların, köpeklerin, kuzuların, kuşların seslerini çıkarmaya çalışır. Sözleri ya baştan başa ses ve hareket taklidinde kalır ya da arasına biraz anlatma girer. Öyledir. Demek ki insan sözünü bu iki yoldan birine başvurarak söyler. Evet, birincisinde az değişme olur. Çünkü insanın anlatmasına verdiği düzeni sesi devam ettirebilir. Taklide az başvurduğu için düzen sık sık bozulmaz. Doğru. İkincisinde ise tersine insan bütün düzenlere, seslere başvurmak, boyuna söyleyişini değiştirmek zorundadır. Evet, peki şairlerin ve bütün söz söyleyenlerin yaptığı bu yollardan birisine başvurmak ya da ikisini birbirine karıştırmak değil midir? İster istemez. Ne yapacağız öyleyse? Devletimizde bu yollardan birini mi seçeceğiz yoksa katışık bir yol mu? Bana kalırsa iyi adamı taklit eden, katışık yollara sapmayan anlatmayı alacağız. Ama Adimantos, katışık yolun çekici bir tarafı vardır. Çocukların, çocuk eğitenlerin ve çoğu insanların katışık anlatma yolu daha hoşlarına gider. Orası doğru. Peki, bu bizim devletimize uyar mı dersin? Bizde her insan bir tek iş göreceği için iki ya da daha çok yönlü olamaz. Evet, uymaz bu bizim devletimize. Bizim kuracağımız devlette kunduracı kunduracıdır. Kunduracılıktan başka bir de kaptanlık yapmaz. Çiftçi, çiftçidir. Çiftçilikten başka bir de yargıçlık etmez. Asker, askerdir. Askerlik ederken alım-satımla da uğraşmaz. Doğru. Öyleyse her kılığa girmesini, her şeyi ustaca taklit etmesini bilen bir adam, bizim topluma gelip de şiirlerini halkın önünde söylemek isterse, bu kutsal, bu eşsiz, bu tadına doyulmaz şairin önünde saygıyla eğilir, deriz ki, bizim ülkemizde senin cinsinden insanlar yok, olması da yasak. Böylece başına kokular sürer, çelenkler takar, onu başka bir ülkeye yollarız. Bize daha ağırbaşlı bir şair gerek deriz. O kadar hoş olmasın, zarar yok ama işe yarar masallar söylesin. Yalnız iyi adamın taklitçisi olsun, onun davranışlarını anlatsın, askerlerimizin eğitiminde uygulanan kanunlara uysun sözleri. Evet, bize kalsa böyle yapardık. Öyleyse dostum, düzenli sözler ve masallar üstüne söyleyeceklerimizi söyledik. Söylenmesi gereken ve gerekmeyeni belirttik. Öyle sanıyorum. Geriye müziğin şan ve melodi yanı kalıyor. Öyle ya, şimdiye kadar söylediklerimizden bunların nasıl olması gerektiğini herkes çıkarabilir değil mi? Bu sorum güldürdü Glaukon'u. Doğrusu Sokrates dedi, herkes dediğinin içinde ben yoğum herhalde. Şu anda ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hoş, aklımdan birçok şeyler geçmiyor da değil. Ama şunu söyleyebilirsin pekala. Melodi üç şeyin karışımıdır. Söz, makam, ritim. Evet, bu kadarını söyleyebiliriz. Söz, düzenli sözler ve masallar üstüne demin söylediğimiz kurallara uyacak. Evet, makam ve ritme gelince de bunların sözlere uyması gerekmez mi? Gerekir. Söz konusunda ağlamalara, sızlamalara yer vermemiştik. Doğru. Madem müzikten anlarsın, söyle bakalım, hüzünlü sözlere uyan makamlar hangileridir? Karışık Lidya, uzun Lidya makamları ve benzerleri. Bu makamları atmayalım mı? Değil erkeklere, aklı başında kadınlara bile zarar verir bu makamlar. Çok doğru. Biz bekçilerimizin sarhoş, gevşek, tembel olmalarını da istemiyoruz. Nasıl isteriz? Peki, makamlar arasında gevşek olanlar ve içki sofrasına yakışanlar hangileridir? Çözük denilen İyonya ve Lidya makamları. Bunlar, savaşacak insanların ağızlarına yakışır mı sence? Yakışmaz. Olsa olsa Dor ve Frigya makamlarını alabiliriz. Makamlardan anlamam. Ama öyle bir makam alalım ki, savaşta ya da zor karşısında kalan, yaralanan, yenilen, ölümle karşı karşıya gelen ve her türlü mutsuzluk içinde kaderine kafa tutabilen bir adamın yiğitçe davranışına uysun. Bize bir başka makam daha lazım ki barış içindeki yaşayışımıza, giriştiğimiz işleri başarmak için zor kullanmadan serbestçe yaptıklarımıza uysun. Barışta ne yapar bu insan? Bir dostuna öğüt verir, Tanrı'ya yalvarır, birine yol gösterir, kızar, sitem eder. Ya da kendisine bir başkası yalvarır, öğüt verir, yol gösterir, o da denileni yapar, sonunda giriştiği işi başarır. Başardığı zaman da gurura kapılmaz, ölçülü, akıllı ve uslu davranır. Olan biteni hoş görür. İşte biri sert, öteki yumuşak bu iki makam, iyi günde olsun, kötü günde olsun, aklı başında ve yiğit insanların sesine uyacak olan bu iki makam bize yeter.''